Ayrım 2. Bir gün. Ayşe Kulin. Hünkâr pire teşne pir hünkâre hem, yani hem ayrıydılar yekpare hem, Mevlana. Sayfa 3. Nevra Tuna, Zelha Bora. Dışarının kuru soğuğu, arabanın sıcak hava üfüren kaloriferine rağmen içime sızıp iliklerime işlemiş sanki. Ellerim, ayaklarım buz gibi. Gözlerimi yola dikmiş, baktıklarımı göremeden ve hiç kıpırdamadan dimdik oturuyorum. Her ikimiz de yay gibi gergin, tek laf etmeden yol alıyoruz. İlk konuşan o oluyor. Yaklaşıyoruz, hazırlansan iyi olur. Geniş, siyah örtüyü başımın üzerine yerleştirip kaşlarıma kadar indiriyorum. İki ucunu çekiştirerek burnumun hemen altından çengelli iğne ile tutturuyorum. Gülmeye başlıyor Hasan Bey. Örtünü biraz yukarı çek de önünü gör. Beceriksiz hareketlerle örtüyü alnımın ortasından geri çekmeye çabalıyorum. Hah, bak iyi oldu böyle. Pek de yakıştı. Gözlerinin güzelliği ortaya çıktı. Bu örtünün yakışabileceği birini düşünemiyorum. Hiç de değil. Güzel gözlü ama çirkin burunlu kadınlara pek de hala yakışabilir. Teşekkür ederim. Burnunun çirkin olmadığını benim kadar sen de biliyorsun. İltifat avcılığı yapma şimdi sabah sabah. Kızıyorum için için ama babam yaşında ve bana yardım etmeye çalışan bir adamla tartışmayı gereksiz bulduğum için susuyorum. Sabahın erken saatlerinde daha yoğun olan sis yer yer açılıyor. Başımdaki örtünün ucuyla yan penceremdeki buğuyu siliyorum. Az daha gidiyoruz. Çok sıkıldım öf, nefes alamıyorum. Neden alamıyorsun? Burnunu kapamadın ki. Olsun, yine de bunaldım. Psikolojik herhalde. Camı indirir misiniz azıcık, hava girsin. Düğmeye basarak camı yarı yarıya indiriyor, sabah ayazında ürperiyoruz ikimiz de. Bir kere daha üstünden geçelim mi diye soruyor Hasan Bey. Sorularımı çabucak soracağım, konuyu dağıtmayacağım. Not alamadıklarımı aklımda tutacağım ve dışarı çıkar çıkmaz hemen yazacağım defterime. Acıkırsak çantamdaki püsküvileri yiyeceğiz. Konuşmam 5'ten önce bitmiş olacak. Bir terslik olursa kimseye bir açıklama yapmadan hemen sizi arayacağım cebinizden. Ne yazık ki arayamayacaksın. Telefon izin vermiyorlarmış. Yapmayın. Ya bir terslik olursa? Olmayacak. Olursa Dilaver Bey'e başvuracaksın. O da kim? Benim eski bir dostum içeriden. Seni ona emanet edeceğim. Güvenilir biri mi? Olmaz olur mu? Tamam öyleyse. En önemli şeyi unuttun kızım. Unutmadım. Bu buluşmayı hiç ama hiç kimse bilmeyecek. Sizden, benden, bir de neydi adı? Dilaver Bey'den başka. Aferin. Hasan Bey, bu yardımınızı unutmayacağım gerçekten. Çok çok teşekkür ediyorum. Dua et de başımıza bir iş gelmesin. Gelmez, kimse bilmiyor ki bizlerden başka. Yerin kulağı vardır. Sesi sıkıntılı. Duyulursa kaba hapishane müdürünün başına patlar. Duyulmayacak diyorum. İçimdeki endişeyi sesime yansıtmamaya çalışarak, inanın bana bugün bu iş hiç kimse bilmeden bitecek. İnşallah. Şu ses kayıt makinesi. Sen çıkart onu çantandan bana ver. Üzerinde bulmasınlar. Bir şeyler yapmaya çalışacağım. Çantamda değil. Onu bir poşete koydum. Arkada koltuğun üzerinde. Yani iyi olurdu. Her şeyi akılda tutmak mümkün değil ki. Not alırken de zaman kaybederim. Sen bu kadarına bile şükret. Etmez olur muyum? Sağ olun. Siz olmasaydınız aynı teşekkür sözlerini belki 100 kere yenilemiş olduğum için bir bıkkınlık basıyor üzerime. Bitiremiyorum lafımı. Hasan Bey, önümüzdeki kavşaktan sağ sapıyor. Uzun bir süre daha gidiyoruz. Yine hiç konuşmadan. Her ikimiz de kendi endişelerimize gömülüyüz. Sonra sola doğru kıvrılıyoruz. Az daha ilerliyoruz ve birden karşımızda hapishanenin üst kısmı tel örgülü beton duvar beliriyor. Tıkanır gibi oluyorum. Arka koltukta duran çantama uzanıp çantayı kucağıma koyuyorum ve karıştırmaya başlıyorum. Nefret ederim böyle kuyu gibi derin çantalardan. İçinde aranan her şey, hele de aceleniz varsa bir köşeye girip kaybolur. Karıştıra karıştıra el yordamıyla astım ilacımı bulup alıyorum. Sımsıkı tutuyorum disküzü avucumda. Hayrola diyor Hasan Bey. Heyecandan herhalde nefessiz kalır gibi oldum. Astım hastası olduğunu bilmiyordum. Alerjik mi? Polenlere karşı mı hassasiyetin? Yok, hayır. Polenlere karşı alerjik değilim. Nem dokunuyor galiba. Arabanın içinde nem falan yok ama sinirlisin biraz. Vazgeçelim mi? Asla. Araba yavaşlayarak demir kapının önüne geliyor. Duruyor. Hasan Bey aşağı inip kapıya yürüyor. Kapının hemen yanındaki kulübeye giriyor. Aceleyle bir iki nefes çekiyorum elimdeki disküsten. Geri geldiğinde sen in, beni burada bekle diyor bana. Arabayı park edip geliyorum. İniyorum arabadan. Kaldırıma çıkıp bekliyorum. Başımdan belime uzanan siyah örtüyle bileklerime kadar inen gri mantonun içinde kımıldanamadan heykel gibi duruyorum. Ne korkunç bir his bu. Bir kuleye hapsedilmiş gibi. Bir insan kendi özgür iradesiyle bezden bir kuleye hapsedilmeyi kabul edebilir mi? Neden bu kadar tepkisiz benim dinimin kadınları? Yavaşça bir adım atıyorum. Bir adım daha, bir adım daha. Yürünüyormuş demek. Hızlı hızlı yürüyorum. Duvar boyunca 20 adım ileri, 20 adım geri gidip geliyorum. Bir türlü alışamadığım kıyafetimin içinde. Kapının önünde dikilen nöbetçi hayretle beni seyrediyor. Arabasını park eden Hasan Bey cep telefonundan arayarak geldiğimizi haber vermiş olmalı ki demir kapıdan lacivert elbiseli bir adam çıkıyor ve selamlıyor bizi. Lacivert elbise giyen memurların niye birbirlerine bu kadar benzediklerini tam anlamıyla çözememişimdir. Tıpkı tüm din tacirlerinin badem bıyıkları, yuvarlak yüzleri, fıldır fış gözleriyle futbolcuların adeleli ve çarpık bacakları, sert hatlı, gergin simalarıyla ya da milletvekillerinin fırça bıyıklarıyla birbirlerine benzemelerini çözemediğim gibi. Bu çelimsiz soluk yüzlü adamın da az gelirliler sınıfına dahil olduğu için herhalde hayatından bezmiş bir hali var. Suratında hep aynı mutsuz ifadeyle demir kapının yanındaki kontrol kulübesinde oturan nöbetçilerle konuşuyor ve elindeki kağıdı gösteriyor. Nöbetçi küçük penceresinden elini uzatıp kimliklerimizi alıyor. Bize birer yaka kartı veriyor. Dışarıdaki diğer nöbetçi isteksizce aralıyor kapıyı, içeri giriyoruz. Geniş bir avlu burası. Hiç ağaç yok, insan yok, bomboş bir alan. Aval aval bakınıyorum etrafıma. Hasan Bey kolumu çekiştiriyor. Yürü kızım. Kapıdaki nöbetçilerden uzaklaşınca adamın kulağına eğilip fısır fısır konuşuyor Hasan Bey. Hiç ses etmeden başını sallayıp duruyor lacivertli adam. Hızlı hızlı yürüyerek karşımızdaki binanın kapısından giriyoruz. Hava meydanlarındaki gibi hazırlanmış bir kontrol noktası var önümüzde. Elinizi okutun diyor bir görevli. Hayretle baktığımı görünce lacivertli elimi alarak duvardaki manyetik alete yapıştırıyor. Benden sonra Hasan Bey de okutuyor elini. Aygıt elimizi okuduğuna göre falımızı da söylese bari diyorum. Kimse gülmüyor. Hasan Bey bile duymamazlığa geliyor beni. Burada herkes her an çok ciddi ve çok kederli olmak durumunda demek ki. Çantamı yürüyen kuşağa bırakarak kontrol noktasından geçmek istiyorum. Hemen bir uyarı geliyor. Ayakkabılarınızı çıkartın. Hasan Bey ile birlikte çıkartıyoruz ayakkabılarımızı. Çoraplı ayaklarımızla geçiyoruz kontrol noktasından. Bir görevli ayakkabılarımı eline alıp içlerine, tabanlarına bakıyor ve geri veriyor. Çantamı alırken Aygıt'ın önünde oturan bir başka görevli cep telefonumu soruyor. Çantamdan çıkarıp uzatıyorum. Burada kalacak, çıkarken alırsınız. Öte yanda bekleyen üniformalı, şişmanca bir kadın da bana hemen yandaki bölmeyi gösteriyor girmem için. Başörtümü ve mantomu çıkartıp köşede duran sandalyeye bırakıyorum. Kadının küt parmaklı elleri her tarafımda dolaşıyor. Bacaklarımın arasını da sıvazladıktan sonra giyinebilirsiniz diyor. Başımı tekrar örterken tanımadı beni diye düşünüyorum. Sonra da içimden gülmek geliyor. Kendime atfettiğim öneme beni neden tanısın ki? Yazı yazdığım gazeteyi okuyor olsa bile yazımın başında duran o küçücük vesikalık resmim neredeyse 10 yıl önce çekildi. Son fotoğraflarımı beğenmediğim için gazeteye yıllar önce çekilmiş bir resmimi vermiştim. Fotoğrafın gazete baskısında saçlarım o kadar koyu çıkmıştı ki esmermişim hissi veriyordu. Resmime benzeseydim bile sentez gibi itici bir adı olan, ukala yazarların köşeleri tuttuğu sol eğilimli bir gazeteciyi zaten kaç kişi okur şu memlekette? Beni gazetemin ve kendi küçük çevremin dışında tanıyanlar olabilir endişesine kapılmamız en büyük aptallıktı. Ben niye uydum Hasan Bey'in aklına da bir tanıyan çıkar diye bu garip kılığa girdim? Neden? Çünkü bu buluşmayı ayarlaması için benden ne isterse yapmaya hazırdım da ondan. Her kılığa girmeye, her bedeli ödemeye hazırdım. Yeter ki o beni içeri sokabilsin ve ben bu röportajı kotarayım. Kimsenin konuşmaya olanak bulamadığı bu siyasi mahkumla ilk ben konuşmuş olayım. Yüreğinin ve kafasının içindekileri teker teker söküp alayım, hayatını irdeleyeyim. Yaşamını gizleyen perdeyi aralayıp, onu bugünlere taşıyan kaderinin her bir kilometresini onunla birlikte arşınlayayım. Sonra bilgisayarımın başına oturup, içine sevgi, umut ve hatta özlem katarak hayatımın en anlamlı yazısını yazayım. Çünkü bende saklı nedenlerle bunu ancak ben yapabilirdim. Ancak ben başarabilirdim. Güveniyordum kendime. İçimde zoru başarıyor olmanın yanı sıra bir de küçük bir umut vardı. Kim bilir, belki de bu röportajın sonunda Türkiye genelinde ben de önemli bir gazeteci olarak tanınırdım artık. Karşımızdaki kapıdan geçip bir koridora giriyoruz. Önümüzde yürüyen lacivertli sağdaki kapıyı açıyor. Bekleme odası gibi bir yer burası. İçeri girip karşılıklı oturuyoruz plastik sandalyelere. Her şey yolunda. Merak etme diyor Hasan Bey. Sesindeki ince endişeyi gizlemeye çalışarak. Görüşmede Dilaver Bey bulunmayacak. Röportajı tek başına yapacaksın. Bir sakıncası yok herhalde. Elbette yok. Yüzüme yayılan gülümsemeyi göstermemeye gayret ediyorum. Aklımın ucundan bile geçmemişti. Görüşmede başka birinin de bulunma ihtimali. Tanrım, tehlikenin ucundan dönmüşüm de haberim yok. Ne yapardım? Ancak iki kişinin birlikte kuracağı bir dünyanın içine asla sığmayacak bu üçüncü kişi ya da Hasan Bey. Görüşme sırasında ben de yanında olacağım diye tuttursalardı, beni ümit bağladığım büyü kesinlikle bozulmuş olurdu. Siz hiç merak etmeyin Hasan Bey, böylesi çok çok daha iyi. Memnuniyetime biraz şaşırdığını fark edince daha samimi olur kadın kadına diye ekliyorum. İçeri bu kez gri takım elbiseli bir başkası giriyor. El sıkışıyorlar Hasan Bey'le. Hal hatır soruyorlar. Basma kalıp sohbetleri bitince Hasan Bey kalkıyor, elini omuzuma koyuyor. Ben artık ayrılmak zorundayım. Seni Dilaver Bey'e teslim ediyorum diyor. Gri takımının içinde hüzünlü bir yağmur bulutu gibi duran bu ince uzun, üzgün yüzlü Dilaver Bey, emanetini hiç ses etmeden bir baş eğme ile teslim alıyor. Haydi bakalım, Allah sana kolaylık versin kızım. Ha, şeyi de ayarladım, şu ses kayıt makinesi işini sana getirecekler. Saat 5'te kapıda olacağım seni almak için. Daha erken bitirecek olursan ararsın beni. Dilaver Bey ile kapıdan çıkarken Hasan Bey her şey yolunda gibisinden bir de göz kırpıyor bana. Hapishanenin küçük bir odasında yapayalnız kalıyorum. Ürperiyorum. Allah'tan uzun sürmüyor yalnızlığım. Az sonra Dilaver Bey kapıda beliriyor ve beni takip edin diyor. Hapishanenin taş koridorunda sadece yüreğimin atışlarını ve ayak seslerimi duyarak tanımadığım bir adamın peşinde bacaklarıma dolanan uzun etekleri yadırgayarak hızlı hızlı yürüyorum. Korkuyorum da. Başıma neler gelebileceğini hiç düşünmeden ve beni vazgeçirmek isteyenlere kulak asmadan balıklama atladığım bu buluşma için çok endişeliyim şimdi. Bacaklarım hafifçe titriyor. Terliyorum. Kalın mantomun içinde sonu gelmeyecekmiş gibi gözüken uzun, renksiz taş koridorda, grili adam önde, ben arkada, hiç bitmeyecek bir yolculuk yapıyoruz peş peşe. Gidiyoruz, gidiyoruz, gidiyoruz. Kulaklarımda Aşık Veysel'in dizeleriyle Hümeyra'nın sesi yankılanıyor. Uzun ince bir yoldayım. Bilmiyorum ne haldayım. Kenarları aşınmış taş merdivenlerden bir kat daha yukarı çıkıyoruz. Lambayla aydınlanan bir başka uzun koridorda yürüyoruz yine. Dilaver Bey birden duruyor ve sol taraftaki kapılardan birinin kilidine cebinden çıkardığı sarı anahtarı sokuyor. ''Buyurun, burada bekleyeceksiniz.'' diyor kapıyı açarken. Açılan kapıdan içeri giriyorum. Pek çok şey sormak istiyorum ama Hasan Bey mümkün olduğu kadar az konuşmam, hatta hiç konuşmamam için o kadar çok tembih etti ki tutuyorum kendimi. ''Burada kimse sizi rahatsız etmez.'' diyor Dilaver Bey. Cebinden çıkardığı ses kayıt makinemi masaya bırakıyor. ''Siz bunu şimdi çantanıza koyun. Daha sonra lazım olduğunda kullanırsınız.'' ''Tamam.'' diyorum. Aceleyle çantama atıyorum aleti. Dilaver Bey kapıyı üstüme kapatarak çıkıyor. ''Beni içeri kilitlemedi umarım. Önce kalkıp kontrol etmek istiyorum ama eğer kapı kilitliyse üstüme afakanlar basmasın diye vazgeçiyorum hemen. Boş sayılabilecek küçük bir oda burası. Ortada bir tahta masa ve etrafında 4 adet sandalye var. Tavandan sarkan çıplak ampulden sarı bir ışık dökülüyor masaya. Örtüyü çekip alıyorum başımdan, saçlarımı elimle kabartıyorum. Uzun mantoyu da çıkartıyorum. Üzerimde dik yakalı kazağım ve eteğimle kalıyorum. Oh, tekrardan kendime benzemek ne hoş bir duygu. Korkum azalıyor. Siyah örtüyü katlayıp çantama tıkıştırıyor, defterimi, kalemlerimi çıkartıyorum. Çantamın diplerinde bir naylon poşete koyduğum sigaraları da bırakıyorum masaya. Karşılıklı yerleştirilmiş sandalyelerden kapıya dönük olanına oturuyorum, bekliyorum. Bekleyiş uzuyor. Her bir saniye bir saat değerinde sanki. Zaman geçmiyor, odada çıt yok, sessizlik dayanılır gibi değil. Kalın taş duvarların ötesinde bir hayat akıyor. Benim oturmakta olduğum küçük odada ise sadece bir masa, 4 iskemli ve akışsız, durağan bir zaman var. Rüzgar sesi, yağmur sesi yok, trafik sesi yok, nefes alışverişlerimin dışında hiçbir hayat izi yok. Bu hapishane hücresinde pencere pervazına konacak kuşların kanat sesini bile duymak olası değil. Bulunduğum yerde pencere de yok çünkü. Koridorda ise ya kimse yürümüyor ya da ayak sesleri dahi duyulmuyor. Kuralları göz ardı ederek buraya girdiğim için sonsuz ve hain bir sessizlikle cezalandırıldığım hissine kapılıyor. İşte mahpusluk bu olmalı diye düşünüyorum. Mahpusluk yaşamın akmadığı, zamanın geçmediği, renklerin gözükmediği bir mekanda oturup kalmak olmalı. Beni rahatsız eden, çıldırtan gürültüler ne önemliymiş meğer. Hayatımda bir çocuk mızıklansın, biri kapıları çarpsın, radyo parazit yapsın, sokak satıcıları detone sesleriyle bağırsın, aceleci sürücüler kornalarını sinirli sinirli öttürsün istiyorum. Çamaşır makinesi omurdansın, musluklar tıslasın, gevşemiş armatürlerden tıp tıp su damlasın. Evimi temizlemeye gelen kadın beni hiç ilgilendirmeyen saçma sapan rüyalarını ve kaynanasının bel ağrılarını anlatsın karşıma geçip. Gündelik yaşamımın arka planında farkına bile varmadan alıştığım fon müziği sesleri olmayınca zaman akmıyor. Mekan da 2 boyuta iniveriyormuş. Bunalarak bekliyorum bu boğucu mekanın ve akmayan zamanın içinde. Dışarıda ayak sesleri duyuluyor. Bir köpek gibi kulaklarımı dikip dinliyorum. Biri kapıyı açıyor. Başını uzatıp bana bakıyor ve hiçbir şey söylemeden kapıyı çekip gidiyor. Demek kilitli değilmiş kapı. Ferahlıyorum biraz. Ayak sesleri uzaklaşıyor. Az önceki mutlak ve yoğun sessizlik kaplıyor yine odayı. Tıs yok, renk yok, hareket yok. Ben bej giysilerimin içinde hiç kımıldamadan iskemlemde oturmaktayım. Yaşamın içinde değilim de bir fotoğrafa hapsedilmişim sanki. birdenbire karnımın gurultusu, gök gürültüsü gibi yankılanıyor kulağımda. Oh, yaşadığıma dair bir işaret bu. Seviniyorum. Elimi göğsüme koyup kalbimin atışlarını da dinliyorum can kulağı ile. İyice dikkat kesilsem kanımın damarlarımda akışını da duyabilir miyim acaba? Kişinin kendisiyle baş başa kalmasının bu kadar ağır ve dayanılmaz bir yük olduğunu hiç fark etmemişim şimdiye dek. Tanrım, kendi hür irademle buraya kadar tıpış tıpış gelerek tutuklu konumuna mı düştüm? Burada, bu odada bir siyasi mahkumla yapacağım görüşme, onca dikkate, özene rağmen duyuldu ve şimdi de ben mi mahkum oldum? Bu taş duvarların arasında, bu bekleme hiç bitmeyecek mi? Gözlerimi kapıya dikip düşünüyorum. Belki de kapı dışarıdan açılıyor ama içeriden açılmıyordur. Yeniden panikliyorum. Yerimden fırlıyor, kapının tokmağını kurcalamaya başlıyorum. Açılıveriyor.